Ayrım 17. Allah beni böyle yaratmış. Pukka Günlük 3, sayfa 297. Gözümün önünde büyüyordu kalp kırıklığım. Evimize geldim. Her şeyi sil baştan başlarız umuduyla ama yanıldığımı söylememe gerek yok sanırım. Ev bok içinde. Benden sonra annesiyle falan da barışmamış. Saçı sakalı birbirine girmiş. O düzenli, tertipli çocuk gitmiş. Ev bildiğim kahve gibi olmuş. Her gün arkadaşları gelmiş, içmişler, sıçmışlar. Her yerde sigara izmaritleri. Her ne kadar bu ayrılık acısı çeken bir adamın tablosu gibi görünse de adam bildiğin benden sonra alem üstüne alem yapmış. En kötüsü evin kirasını ödememiş. Babamdan para aldım, önce onu hallettim. Evi iyice temiz ettirdim. Sonra da oturdum, kendime iş aramaya başladım. Bu arada kendimce de onunla aynı sınava girip başka bir okul daha okurum diye düşünüyordum. Ben böyle diyordum ama bu arada her gün kavga ediyoruz. Sabah, akşam, öğle, her gün. Kavga etmediğimiz saniye yok. Birbirimize artık güzel kelimeler söylemek yerine hakaret ediyorduk. Bazen tekme tokat giriyorduk. Giriyorduk diyorum ama ben dayak yiyen taraf oluyordum. Ona daha bir şey olduğunu görmedim. Suratında tırnak izlerim dışında. Sonunda dünyanın en komik kanalında iş bulabildim. Şu ana kadar televizyonculukla ilgili öğrendiğim bütün her şeyi unuttum desem yeri. Haber bülteni yapıyoruz. Bir haberde elimde mikrofon, insanlara bir şeyler soruyorum. Hemen bir sonraki haberde ise canlı yayın kamerasına yakalanan inanılmaz kapkaç görüntüsü. Olayında kapkaç mağduru kızım. Çok eğleniyorum. O ayrı ama her şey düzensiz olduğu için de çok yoruluyorum. Bir tek izin günüm var. Onda da Ankaralı'nın evli bir arkadaşı varmış. Bizi yemeğe çağırdılar. O kadar çok kavga ediyoruz ki insan arasında çift diye çıkmaya bazen Allah var. Çok utanıyorum. Çünkü çenemizin yayı hiç yok. Eyvallahımız dersen o hiç ama hiç yok. Birimiz yemekten başka bir şey yapmıyoruz. Yine rezil olacağız ama yemekle sırıtıp bizim ilişkimiz daha güzel oyunu oynamak zorundayız. Kız kapıyı açtı, surat beş karış. Geçtik içeri oturduk ama masa falan dolu değil. Kız yatak odasında, adam mutfakta bir şeyler yapıyor. O kadar kötü bir durumdayız ki ya karısına geleceğimizi söylemedi ya da karısı bizi istemedi. Yoksa evde misafir gelince bir insan neden kendini yatak odasında kapatır ki? Ankara'ya gidelim hadi dedim. Bütün öküzlüğüyle suratıma oval oval bakarak yemek yemedik ki dedi. Bu erkeklerin ev içinde olan olayları anlamama gibi özellikleri var ya da hiçbir şey üstüne alınmama gibi. Kız odasından çıkmıyor. Baksana kavga etmişler diyorum. İnsanları kendin gibi sanma. Odasında işi vardır. Gelene gidene bizi rezil etmek bir tek senin yaptığın bir şey. Kız hazırlanıyor belli ki. Şimdi takacak bir şey bulamadın. Bunlar üzerinden mi kavga çıkaracaksın? Diyor. Hoppala. Sanki kavga çıkarıyorum. Suratımıza bile bakmaya tenezzül etmeyen ev sahibi var ortada. Yine ben suçlu oldum. Ya sabır dedim, bekledim. Kız odadan çıkmadı. Adamcağızda da yardım diye bizimki kalktı, beraber hazırladılar masayı. Sonra her şey hazır olunca hatun prenses gibi çıktı, sandalyeye oturdu. Yalnız hala bizimle tek kelime konuşmuyor. Muhabbet açacağım ama ikisini ilk kez görüyorum. Ankaralı ve adam bır bır bır konuşuyor da kadın yemin ederim kafasını kaldırıp suratıma bakmadı. Sonra Ankaralı geldi, kulağıma eğildi. Yabani yabani duracağını konuşsana iki kelime dedi. Gene ben suçlu oldum ya. Ne diyeyim kıza? Neden içeride saklandın mı diyeyim? Yemek çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ben yapmayı beceremiyorum. Çok denedim ama olmadı. Bunu ben yapmadım. Aa, ne güzel yemek yapan koca. Ay, hadi darısı benim sevgilime. Sonra sessizlik. Ölüm sessizliği hatta. Herkes yemeğini bitirdi. Tabakları kaldırmaya başladık. Hanımefendi yine tek kelime etmeden odasına gitti. Sonra masayı kaldırdık. Adam da onun arkasına odaya gitti. Kaldık salonda tek başımıza. Sence de garip değil mi yarım saattir burada ikimizin oturması? Onlar evliler. Olur öyle, bir şeyler konuşuyorlardır. Misafir var evlerinde. Sen misafirin yanında kafama tabak attın benim. Bunların yaptığına mı takıldın? Ay aman, bu da el alem delisi. Millet ne yaparsa hayran, böyle ağzı açık ayran budalası gibi. El alem göt yalayıcısı. Aynı şeyi ben yapsam, yatak odası kapısını kırmıştı bile. Şimdi gayet normal diyor. Neresi normal bunun? Kızın derdi bizimle mi değil mi anlamadık bile. Bir saat yalnız başımıza öyle oturduk, sonra adam geldi yanımıza, hiçbir şey olmamış gibi oturdu. Bu aralar evimizde sorunlar yaşıyoruz. Çok özür dilerim onun adına. Bugün hep birlikte bir şeyler yaparız. Belki düzeliriz diye düşünmüştüm ama yanıldım. Gerçekten gıpta edilecek çift diye bizi getirmen de çok mantıklıymış. Ya da keşke başında söyleseydin. Ya ona göre davranırdık herhalde. Biz kalkalım dedik, kalktık. Arabada susuyordum, sonra dayanamadım. Beni el alemin evine götürüyorsun. Adamlar boşanmak üzere. Söylesen başta. Ben ilişki uzmanıyım. Bana ne? Ne bok yerlerse yesinler. Bana mı sordular evlenirken? Ben mi dedim çiftleşin diye? Bir gecemin içine sıçtın. Benim senin gibi bütün gün yattığım bir olayım yok. Tek izin günüm var. Onu da bu saçmalıklara harcadım. Yemek bile bok gibiydi. Bundan sonra o gerizekalı arkadaşlarından bir tanesini bile görmek istemiyorum. Sen git kimin ilişkisini düzeltiyorsan düzelt. Arabayı durdurdu, derin nefes almaya başladı. Sonra da direksiyonu yumruklayarak bana bağırdı. Yeter, yeter. Sadece beni aşağılıyorsun. Arkadaşlarım sünepe, evet Allah kahretsin ki onlara yardımcı olabiliriz dedim. Evet, bütün gün yatıyorum. Sen çalışıyorsun. Bunu her seferinde suratıma vurmasana. İstersen sen de çalışırsın, yönetmen olacağım diye götünü yırtmasan. İstemiyorum ben. Anladın mı? İstemiyorum. Ben seviyorum böyle senin altında ezilmeyi. Her yerde bana bu işkenceyi etmeni. Sus artık, ne olur sus. Konuşma, gecen zehir olduysa devam için bir şey yap. Bir kere ya, bir kere sen beni mutlu etsene. Bir defacık alttan alsan, yanımda olduğunu belli etsen, yalnız hissetmesem kendimi. Yalnız hissetmek mi? Arkadaşım kalmadı ya benim. Uyku uyumaya bile vaktim yok neredeyse. Her gün eve gelip pisliklerini temizliyorum. Yalnızlıktan mı bahsediyorsun sen bana? Sen beni neyde mutlu ettin ki ne zaman sana ihtiyacım olsa anneni yanıma attın? Kadın benden nefret ettiğini resmi gazeteye verdi, ilanla duyurdu yahu. Ölüyorum, bitiyorum, görmüyorsun. Ben tükeniyorum. Sen beni ezdikçe eziyorsun. Yapma bunu. Birazcık seviyorsan yapma bunu. Azıcık varsa içinde bir şey yapma. Alttan al, sus. Bir süre beni kendimle bırak. Yalvarıyorum sana. Sanırım haklıydı. Yönetmen olma sevdası yüzünden evde oturmasını hazmedemiyordu. Sanki benim kariyer planım yok. Sanki ben o kanalda bu işi yapmak istemiyormuşum gibi. Kimse mezun olunca yönetmen olmaz ki. Senin etin ne, budun ne? Bu özgüvenin kaynağı ne yani? Çok üstüne gittim. Kavga ederken hep ağzına onu kıracak laflar çıktı. Biliyorum. Ama artık ben de kaldıramıyorum. Yine de onu hayatımdan bile, kendimden bile daha çok seviyordum. O yüzden insanlık için küçük, benim için büyük bir adım atarak Ankaralı ne derse alttan almaya, ulu orta kavga edeceğim zaman özür dilemeye ve ona karşılık vermemeye karar verdim. Çünkü bir süre sonra ortada kavga nedenimiz kalmayacak. Zaten o kadar gereksiz şeyler büyüyor ki en azından ilişkimiz biraz daha toparlanacak bana göre. Gecenin yarısı işten geldim. Yine aynı koltukta 2.81 şekilde yatıyor. Her taraf bira şişesi. Bir insanın gündüz bu kadar çok bira içmesini anlayamıyorum. Tek lokma yemek yememiş, su bile içmemiş, sadece bira. Yattığı yerin etrafında saçta pislikleri toplamaya çalıştım ama imkansız tabii. Her yer sigara izmariti. Baktım yapamayacağım ve sinirimden konuşmamak için odaya gittim. Pijamaları giydim ve yatağa yattım. Ardımdan bağırdı. Bugün beni ezmeyecek misin? Nasıl bir pislik olduğumu söylemeyecek misin? Diye. Hiçbir şey demedim. Sadece uyudum. Sabah oldu. Yanıma gelip yatmamış tabii. Orada yine sızmış. Etrafı biraz toparladım. Uyandı. Bugün bizim çocuklarla içebilirim, belki çıkarım dedi. Normalde bu laf üzerinden öyle bir kavga çıkarırdım ki. Sanki her gün farklı bir şey yapıyor gibi. Bugün de o gerizekalı arkadaşlarıyla içmeye gidecek. Anahtarını almayı unutma dedim ve işe gittim. Ardından bütün gün mesaj atmadı bana. Ben de onu atmadım. Gece eve geldim. Benden önce gelmiş. Yine salonda uyuyordu. Hiç sesimi çıkarmadan odaya geçip uyudum. Bir hafta falan onu görmezden gelmek benim için de iyi oldu. Ondan soğuduğumu fark ettim. Kavga etmek dışında meğerse yaptığımız hiçbir şey yokmuş. Geçen gün yanına oturayım dedim. Ne izliyorsa ona katılmak için. Program bitene kadar ikimizin de ağzından tek kelime çıkmadı. Öyle garip bir haldeymişiz meğer. Kavgalardan fark etmemişim. O nasıl aslında acınacak şekildeymiş. Onun yerine kendimi koydum. Ona sinirlendim, üzüldüm. Sanırım daha da iyi anladım. Bazen ilişki çıkmaza girdiğinde tek yapman gereken şey sessizlikmiş. Bu bana çok iyi geldi. Artık kendi sesimi duyuyordum, ne istediğimi daha iyi biliyordum. Ankaralıyı ölesiye seviyordum. Şu olanlara rağmen o kadar çok seviyordum ki onunla eski günlerdeki gibi olmak için çırpınmaya karar verdim. Bu halimizin geçici olduğunu, gelecek sene istediği okula başlayınca her şeyin düzeleceğini düşündüm. Hatta suçun büyüğü bendeydi. Yani o bunalımdaydı ve ben daha çok onun üstüne gittim. Onu daha çok boğdum belki de. O yüzden mesaj attım. Bugün akşam yemeğe çıkalım mı? Konuşmamız lazım bence, dedim. Ona onu anladığımı anlatacaktım. Neler yapmalıyız diyecektim. Çok çalıştığım için ona zaman ayıramıyordum ama bunu yoluna sokabiliriz diyecektim. Diyemedim. Onun yerine ben montaj odasını muhabirle beraber bir haberin montajını yaparken kapıyı açtı. Sandalyemi bir kuvvetle geri itti. Beni havaya kaldırıp duvar kenarına attı. Yanımdaki muhabir çocuk karışmaya çalıştı. Ona da vurdu. Ağzından da sadece "Kim o orospu çocuğu? Bununla mı yatıyorsun ha? Kimle yatıyorsun?" diye sesler yükseliyordu. Beni fırlattığı duvarın kenarında bir süre kaldım sanırım. Kanalın güvenlikleri onu aldı, dışarı attı. Muhabir çocuğun dudağı patladı. Gece personeli odanın önüne toplandı. İnsanlara söyleyecek tek lafım yoktu. Onu yaka paça dışarı çıkarırlarken izledim. Kendi zavallılığımı gördüm. Gözlerin içinde bana olan öfkesini gördüm. Benden nasıl nefret ettiğini gördüm. Hiçbir şey yapamadım. Yapacak durumda da değildim sanırım. Bu kadar öfke dolu birine nasıl bir açıklama yapabilirim ki? Aklım, kalbim, her şeyin ona ait olduğunu bile bile nasıl başkası var diye düşünebilir? Tek istediğim eski günlerimize dönmemizdi. Şu an ise herkese rezil olduğumu düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Avcumun içinden siliniyor hayat çizgim. Ayrıldıktan sonra arkadaş gazlaması diye bir şey var ki düşmanımın başına vermesin böyle bir hadiseyi. Dünyanın en saçma ilişkisini yaşıyor olsanız bile siz beraberken ağzını açmayan bu insanlar ayrıldığınızı öğrenir öğrenmez sevginize demediğini bırakmama hakkına sahip sanıyorlar kendilerini. Kanalda yaptığı şeyden sonra eve dönmedim. Bir haftadır arkadaşımın evinde yaşıyorum. Eve eşyalarımı almaya bile gidemedim. Kızın kıyafetlerini giyip giyip duruyorum açıkçası. O günden beri her gece telefonum en az 100 tane mesaj attı ama hiçbirinden bir tane özür dilerim yazmıyordu. Tek yazdı, "Sevgilinin ağzını burnunu kırdım o gün. Umarım bana kızmamışsındır. Allah sizin belanızı versin. Aldattın beni orospu. O gün beni atarlarken öylece izledin, korumadın bile. Ben sana ne yaptım, bana bunu yaptın." Kendi kendine benim onu aldattığıma inanmış. Böyle bir şeye nasıl inanabilir hala aklım almıyor. Kalkıp çalıştığım yeri basacak kadar nasıl güven vermemiş olabilirim? Sürekli kendimi sorguluyorum. Devamlı kendimi suçluyorum. İnsanlara onu anlatamıyorum. Herkes onun hakkında o kadar kötü konuşuyor ki bir şey diyemiyorum bile. Nasıl savunabilirim? Herkesin içinde bana boku gibi beni 2,80 yere serdi. Nasıl savunabilirim onu? Beni her güne onunla ilgili korkunç bir hikayesini anlatıyor. Beni hak etmediğini söylüyor. Onunla ne işim olduğunu soruyor ve hep "en iyisi oldu canım" diyerek cümleyi bitiriyor. Bu kelimeleri duyunca sevineceğim sanıyorlar sanırım. Mutlu olacağımı düşünüyorlar ama öylesine yanılıyorlar ki. "Ya ben o adamı sizden iyi biliyorum demek istiyorum" diyemiyorum. Bu kadar iyi bir insanın böyle bir canavara dönüşmesini kabullenemiyorum. 3 kuruşluk insanların dilinde konuşulmasını da kabul etmiyorum. Kızın biri bildiğin metres, haber müdürüyle beraberler, bir adam evli. O bile kendi kıçına bakmadan bana ilişkimle ilgili akıl veriyor, düşünsene. Bir başkası hayatında sevgili namına bir şey görmemiş, mastürbasyon yapmaktan kafa derisi sivilce içinde kalmış. Bana gelmiş sevgili nasıl elde tutulur diye konuşma yapıyor. En çok bunların diline bizi düşürdü diye sinirleniyorum. Onlar seni anlamıyor, Allah'ın belası. Yapma bunu bize demek istiyorum ama çaresizim biliyorum. Belki bu bize daha iyi gelecektir dedim. O da kendini toparlayabilir belki. Ben evde yokum. Kendisi baş başa kalabilir. Bana yaşattıklarını düşünebilir. Eski günlerdeki gibi olacağına inanabilir dedim. O yüzden yazdığı hiçbir mesaja cevap atmadım. Aradığında açmadım. Kendiyle kalıp hesaplaşsın istedim. Bana ne yaparsa yapsın onu zaten affedeceğimi biliyordum. Kim ne derse desin onu seviyordum neticede. Aradan tam 9 gün geçti. Mesajlar artık gelmemeye başladı. Benim de artık üzerime giyecek kıyafetim kalmamıştı. Eve gitmek için hem bir bahanem vardı hem belki birbirimizi görsek yeniden yakınlaşabilirdik o özlemle diye düşündüm. İşten çıkışta eve doğru yol aldım. Serviste ondan ne kadar nefret ettiğimi düşündüm. Yol yaklaştıkça onu ne kadar özlediğim aklıma geldi. Evin önüne indiğimde kalbim duracaktı neredeyse. Onun sevdiği pastadan aldım. Muhakkak kavga edecektik ama önünde sonunda birbirimize sarılıp uyuyacaktık diye düşündüm. Eve giden yol uzadıkça uzadı sanki. Kapının oraya geldim, kapıyı açtım ve evin halini gördüm. Ev bomboştu, hiçbir şey yoktu. Bir ara yanlış eve girdim mi acaba diye düşündüm ama imkanı yok. Bu ev bizim evimizdi ve bir tek eşya gözükmüyordu. Koşarak yatak odasına gittim. Yerlerde benim kıyafetlerim vardı. Dolabın içerisinden çıkarıp atmış yerlere. Bütün eşyaları almış, paspasa kadar her şeyi, çatala, kaşığa kadar her şeyi almış. Bizim olan evde kendisine ait ne varsa şu an yoktu. İzzet Yıldız'ın evin ortasına oturt, acılı bir klip çekilir, o haldeydi. O sinirle hemen telefon ettim, açmadı. Bir daha aradım, yine açmadı. Bir daha artık meşgule atınca anladım ki bilerek yapıyor. Hemen o mal arkadaşlarından birini aradım. Kesin onlarla beraber başka nereye gidebilir ki? Buzdolabını falan götüne sokacak değil. Birinin evine yerleşmiştir kesin. Arkadaşı açtı telefonu, önce yanımda dedi. Sonra sanırım bizimki yok deyince, aa gitmiş yaptı. Telefonun hoparlörünü aç diye bağırdım çocuğa. Sonra da senin geçmişini, geleceğini öyle bir sikeceğim ki hayatın boyunca bunu asla unutamayacaksın. Eğer aklın varsa ülkeyi terk edersin. Hayatını söndürmeye geliyorum dedim, kapattım. Sonra da oturup ağladım. Başka yapacak bir şeyim de yoktu. O kadar estim, gürledim de. En fazla ne yapabilirdim? Eşyalar onun da, ev benim. Kötü bir pazarlık yapmışım demek ki. Gerçi eşyaları ben alsaydım bu kez kapı önünde ben olacaktım. Öyle ya, Allah'tan kirayı üstlenmişim. Çocuğa da o kadar tehdit savurdum. En azından ayıp olmasın diye bir şeyler yapmam lazım. Çok garip ama sinirlenemiyorum bile bu duruma. Yani beni iş yerimde rezil etmiş, ev eşyalarını alıp kaçmış bir adama kızamıyorum bile doğrusu. Ne hissetmen gerektiğini bilmediğin zamanlar olur ya hani. O an öyle bir evredeydim sanırım. Ama yine de ondan bunun acısını çıkarmam lazımdı. Kira kontratı benim üzerime olduğuna göre karakola gidip hakkında suç duyurusunda bulunabilirdim. Polislerin aramızda olan yazısız anlaşmadan haberim olacaktı, ispat bile edemezdi. Evime girip eşyalarımı çalmıştı işte. Evin yakınındaki karakola koşarak gittim, içeri girdim. Birkaç tane memur vardı sadece, bir anda ağlamaya başladım. Bir anda ama karakola gidene kadar hırs ve sinirle yüklüydüm. Oraya gidince içime bir Güllü, Bergen, hatta sabah programına katılmış Yılmaz Morgül girdi. Sandalyeye attım kendimi, ağlamaktan konuşamıyorum bile o sırada. Önce kapkaç zannettiler, sonra taciz mi acaba diye düşündüler. Trafik kazası mı oldu diye haber gönderdiler ama ben yine de konuşamadım. Öyle kereste gibi ağladım, o da şeyden, inandırıcılığım daha fazla olsun diye. Yani şimdi sevgilim eşyalarımı alıp götür desem beni ciddiye almayacaklar. Adam sevgilim değildi, tanımıyorum desem bu kez onu sorgularken ortaya çıkacak. Öyle çok acı çektim, onları inandırmam lazım ki kızı evde rehin tutmuşa kadar vardırmam gerek olayı. Hıçkırarak ağladığım için ağzımdan evim soyulmuş diye bir cümleyi çıkarmayı başardım. Sonra bir anda bunlar fırıl fırıl etrafında dönmeye başladılar. Adres neler alınmış, kapı zorlanmış mı, size bir şey yaptılar mı, siz evde miydiniz diye bir sorular sormaya başladılar. Dönülmez bir yola girdiğimi o an anladım. Yani artık başka çarem yoktu, Ankaralı hapse girecekti. Bence bu ilişkimiz için daha iyi olabilirdi. O arada kendini toparlayabilirdi. Benim için de rahat olurdu. Yani bu yaptığı hataların arkadaşları içip sıçarken kafasına dank edeceği yok. Bunu biliyorum neticede. Ama hapishaneye düşerse hem ben bu kıza neler yapmışım, bak devlet bile beni suçlu buldu diye düşünür. Hem de yani kara kız olmayacağı için çevrede benim içim de rahat olur. Umarım uzakta bir yere göndermezler. Her hafta onu ziyaretine gitmek beni zorlayabilir çünkü. Olayları anlatıp eve doğru yol alacaktık ki telefonum çaldı. İyi insanın annesi lafının üzerine ararmış. Arayan anası çıktı. Hapishaneye düşeceği haberin annesinden duyması daha iyi olur diye düşündüm. Hatta öyle ki annesinin bana yalvarması, oğlumu affet, ne olur onu şikayet etme diye yalvarması hissi bile beni bir hoş etti. Telefonu açtım, yine aynı ağlayan halimle. Kadıncağız, eşyaları alma terbiyesizliğini şimdi bizim küçük oğlandan öğrendim. Yarın izin alabilir misin? Beraber sana eşya alalım. Oğlumun yaptığı bu ayı kapatmamız lazım ama en azından benim içim rahat etsin. Sonra ben kadın bana yalvarma anı düşünüp alacağım hazdan biraz utandım açıkçası. Onların eşyalarına da ihtiyacım yoktu. Gider başka yerde de kalırdım. Hatta misafirhanede bile yaşardım. Yine büyüklük bende kalsın dedim. Dedim demesine de bunu yanımda olan polislere de biri söylese iyi olacak. Onca tantananın ardından sen polisin vaktini aldın diye beni içeri atmasınlar. Allah'ım ne olur böyle bir şey yapmasınlar diyerek ev arkadaşım aradı, bizim ev soyulmamış dedim. Önce anlamadılar. Ya arkadaşım televizyonu tamirciye götürmüş. Ben tabii eve gel televizyonu görme, sonra kalp krizi geçir. Hani bütün ev soyulmuştu diye sordular. Onlara televizyonun bütün evin her şeyi olduğunu, televizyonsuz bir dairenin can damarlarından biri kopmuş olduğunu, ev alma, televizyon al diye deyimi duyup duymadıklarına kadar bir sürü şey saçmaladım. Sonra da boş eve gidip betonun orada oturup bundan sonraki hayatımda neler yapacağımı planladım. 17. ayrımın sonu, sayfa 310.